Ayrım 22.
Proudhon'un Karl'ın beklediği kitabı Paris'ten geldi. Adı Ekonomik Çelişkiler Sistemi ya da Sefaletin Felsefesiydi. Karl kitabı elinden bırakmadan gecenin geç saatlerine kadar okudu ve Proudhon'un öne sürdüğü tüm düşünce ve yorumların içeriğini dikkatle inceledi. Paragrafları sık sık sabırsızlıkla işaretliyor, sayfa boşluklarına notlar alıyordu. Bazen zayıf, tutarsız ve yanlış bulduğu yerleri okuması için Jenny'yi çağırıyordu. Marx kitabı bitirdiğinde kitap savaş alanına dönmüştü. "Kitaplar benim kölelerim ve istediğim şekilde bana hizmet etmek zorundalar," diye sık sık şaka yapardı Karl ve haklı olduğuna duyduğu özgüvenle cümlelerin altını çizer, şu veya bu sözcüğü tırnakla işaretlerdi. Karl yaşamının her alanında olduğu gibi okurken de dikkatliydi. Düşüncesi daima hareket halindeydi. Her şeye, her basılı söze tepki gösterirdi. Bu nedenle özellikle yanlış bulduğu politik ve sosyal görüşleri pekiştirmeye çalışan bu kitaba tepkisiz kalamazdı. 28 Aralık 1846'da Karl, Pavel Vasilyevich Anenkov'a şöyle yazıyordu. "Mektubunuza yanıtımı, kitapçım bana Bay Proudhon'un Sefaletin Felsefesi başlıklı kitabını göndermekte gecikmeseydi, çok daha önce almış olacaktınız. Kitabı 2 günde baştan sona okudum. İçtenlikle itiraf etmeliyim ki kitabı bütünüyle kötü buldum, çok kötü. Proudhon'un bize ekonomi politiğin yanlış bir eleştirisini vermesi, saçma bir felsefi teoriye bağlı bulunmasından değildir. Saçma bir felsefi teoriyi bize sunması, bugünün toplumsal sistemini daha pek çoğu gibi Bay Proudhon'un da Fourier'den ödünç aldığı bir sözcükle anlatmam gerekirse, engrenmanı içinde anlayamadığı içindir. Dipnot, engrenman, dişlilerin iç içe geçmesi." Karl daha sonra Proudhon'un kitabına birkaç sayfa ayırdığı mektubunda sonuç olarak Anenkov'a şöyle yazdı. "O bir aziz, bir papa tavrıyla zavallı günahkarları aforoz ediyor ve küçük burjuvazi ile sözde aile ocağının sefilce ataerkil ve aşikâne hayallerini yücelten şarkılar söylüyor. Bu rastlantı da değil. Bay Proudhon tepeden tırnağa bir küçük burjuva filozofu ve iktisatçısı." Marx Proudhon'un kışkırtmasını kabul edip onunla teorik bir çatışmaya girmek niyetindeydi. Bu çalışmayı Proudhon'un da okuyabilmesi için ve en önemlisi Fransız komünistlerine Proudhon'a karşı mücadelelerinde yardım edebilmek amacıyla Fransızca yazmaya karar verdi. Proudhon şimdiye kadar Hegel, Feuerbach, Marx ve Engels'in yazılarını incelerken Grün ve Everbeck'in çevirilerini kullanmak zorunda kalmıştı. Marx onu bu külfetten kurtardı. Proudhon'un Sefaletin Felsefesini eleştirdiği kitabında da onun bütün dar görüşlülüğünü göstermeye ve komünizme karşı öne sürdüğü tezlerini çürütmeye karar verdi. "Galiba kitabıma Felsefenin Sefaleti adını vermeliyim," dedi Marx. "Ne dersin Jenny?" "Çok doğru," diye cevap verdi Jenny biraz düşününce. Jenny kitaplara isim seçme konusundaki zor işte her zaman kocasına danışmanlık yapıyordu. Bu sefer isim çabuk bulundu. Karl işe koyuldu. Jenny ve Frederick kitabın ilk bölümlerini dinlediklerinde ikisi de aynı şeyi söylediler. "Çalışman hiç şüphesiz bilim tarihinde bir aşama olacak." "Bu el yazmasını zevkle temize çekeceğim," dedi Jenny. Karl Jenny'ye minnettarlıkla gülümsedi ve temize çekerken Fransızcasını dikkatle kontrol etmesini rica etti. Karl'ın Fransızcası mükemmel olmasına rağmen Jenny'nin Fransızcasına daha çok güveniyordu. Doğuştan bir dil bilimci yeteneğine sahip ve birçok yabancı dil bilen Frederick için de böyle düşünüyordu Karl. "Bay Proudhon'un çalışması," diye başlıyordu Marx kitabında, "sadece ekonomi politik üzerine bir inceleme olmadığı gibi sıradan bir kitap da değil. O tam bir İncil'dir. İçinde her şey var. Hikmetler, Tanrı'dan koparılmış sırlar, vahiyler. Ama günümüzde peygamberler sıradan yazarlara göre daha insaflı ölçülerle yargılandıklarından, okuyucu sonradan Bay Proudhon'la süper sosyalizmin verimli ve göksel alemine yükselebilmemiz için yaratılışın kuru ve sıkıcı eğitiminden bizimle birlikte ses çıkarmadan geçmek zorunda. Karl görüşünü ekonomi bilgisiyle sımsıkı donanıp silahlanarak oluşturdu. Bu dönemde pek çok bakımdan beğendiği Ricardo'yu tekrar tekrar okudu. Ama Marx ondan farklı olarak gelişme yasalarını incelediği kapitalist toplumun kaçınılmaz yıkılışını da görüyordu. Ricardo'ya göre kapitalizm sonsuza dek sürecek sarsılmaz bir düzendi. Karl kitabının felsefeye ayrılan bölümlerinde tarihin bir olaylar yığını ve bir kaos olmadığını da kanıtladı. Karışık ve mütevazilikten uzak çalışmasında İngiliz sosyalistlerinin bildik nakaratlarını tekrarlayarak toplumsal düzenin dönüşümü için reçeteler öneren Proudhon'un, çağdaş burjuva toplumunun sonsuz adaleti ve uyumuna olan inancının hiçbir temeli yoktu. Çünkü dünya gerçekte içinde aynı anda hem turna balıklarının hem de sazanların bulunduğu bir akvaryuma benziyordu. Karl, sınıflar arasındaki uzlaşmaz karşıtlığa tekabül etmeyen bireysel değişimin olamayacağını ortaya koyarak, Proudhon'un değişim konusundaki görüşlerinin sadece burjuvaziye hizmet ettiğini söylüyordu. Böyle bir görüş, köreltici bir hayaldi ve bundan dolayı işçilere zararlıydı. Marx, yüksek bir infilak halinde her şeyi unutarak kendisini tamamen düşünmeye ve yaratmaya vermişti. Uygarlığın başlangıcından itibaren üretim, rütbelerin, tabakaların, sınıfların çatışması ve en sonunda birikmiş emek ve dolaysız emek arasındaki çatışmaya dayanıyor. Çatışma olmadan ilerleme olamaz. Uygarlığın günümüze dek uyduğu kural budur. Ve günümüze kadar üretim güçleri bu sınıfsal çatışma düzeninin sayesinde gelişmiştir. Bir buluş başka bir buluşu doğuruyordu. Sonuçta diye düşündü Marx, kitabı için sade ve anlaşılır örnekler ararken, başlangıçta hamallı filozof arasındaki fark, saray köpeği ile tazı arasındaki farktan biraz daha fazlaymış. Onlar arasındaki uçurum iş bölümü tarafından yaratılmış. Marx bu düşünceyi beğendi ve yazıya döktü. Masadan kalktı, kitap rafının yanına gitti ve Adam Smith'in öğretmeni Ferguson'un kitabını buldu. Karl uzun süre önce tanıştığı sayfaları karıştırdı ve şu cümle üzerinde durdu. Tüm fonksiyonların birbirinden ayrıştığı bir çağda düşünmek başlı başına bir zanaat haline gelebilir. İnsan toplumunun tüm oluşum tarihi Marx'ın zihninde yeniden canlandı. Binlerce yıl önce dünyada zenginler ve yoksullar, efendiler ve köleler yokmuş. Taş devrinde mağarada yaşayan insanla ilk kulübeyi inşa eden, hayvancılıkla uğraşan insan eşitmiş. Bilinmeyen yetenekler açığa çıkarak üretim araçlarını yaratmış ve geliştirmiş. Yüzyıllar geçtikçe her şey üretim biçimiyle birlikte değişmiş. Bir zamanlar filozofla kol gücüyle çalışan adam arasında ayrım yokmuş diye düşündü Marx. Ve gün gelecek kafa ve kol emeğini ayıran ayrım yine ortadan kalkacak. Daha sonra Marx iş bölümünün kastları yarattığını ve işçiyi aşağılık bir kadere mahkum ettiğini yazıyordu. Emek dedi Marx, kullanılan aletlere uygun olarak ayrışır, değişik biçimlerde örgütlenir. El değirmeni buharlı değirmenden daha farklı bir bölüşüm gerektirir. Makine de pulluğu çeken öküz gibi ekonomik bir kategori değildir. Makine yalnızca bir üretici güçtür. Makinelerin kullanımına dayanan çağdaş fabrika ise toplumsal bir üretim ilişkisi içinde ekonomik bir kategoridir. Proudhon, saf cehaletiyle altın ve gümüş gibi madenlerin efendilerin isteğiyle para olarak seçildiğini iddia ediyordu. Marx bunu geniş bir ufukla yaptığı çözümlemelerin berrak sonuçlarıyla çürüttü. Para eşya değil bir toplumsal ilişkidir. Bireysel değişim gibi her zaman belirli bir üretim tarzıyla uygunluk içindedir diyordu. Marx, Proudhon'un yazdığı arz talep arasındaki doğru orantının ancak gelecekte gerçekleşebileceğini kanıtlarken komünizme gönderme yapıyordu. Burjuvazi hiç düşünmeden yırtıcı bir hayvan gibi kar elde etmeye çalışıyor. Sürekli tekrarlanan gelişme, depresyon, kriz ve yükseliş ve yine durgunluk dönemlerinin üzerine körü körüne atlıyor. Proudhon'un Sefaletin Felsefesi kitabında bir filozof gibi konuştuğu bölümler bilim dışı, değersiz hatta zavallıcaydı. Felsefe Marx'ın en yetkin olduğu bilgi alanıydı. Ona özgü, tutkulu bir istekle kendini vermiş ve ayrıntıların derinliğine dalmış olmasına rağmen ekonomi bilimini yeni tanımıştı ama felsefeye uzun yıllarını, uykusuz gecelerini vermişti ve sınırsız bir düşünsel enerji sarf etmişti. Başlangıçta birisi aşağıdan materyalist, diğeri yukarıdan idealist, Hegel ve Feuerbach'a boyun eğip sonra da onları aşınca Marx teori ve pratikte nereye ve nasıl yürüyeceğini belirlemişti. Proudhon ise felsefi doktrinlere çaresizce çarpıyor ve kendisine has bir özgüvenle maddi dünyanın fikirler dünyasının bir sonucu olduğu idealist postulatını tekrarlayıp duruyordu. Marx göklere yükselen bir kartal gibi bakışıyla sınırsız alanları sarabilen bir adamdı. Oysa Proudhon gelişimi bakımından çağının birçok insanını aşmış olmakla birlikte uçma kudretinden yoksun, kanatsız bir horoza benziyordu. Bu eşitsiz bir savaştı. Marx yaptığı ironilerle havalı ve kendini beğenmiş Proudhon'un burnunu sürtüyordu. Bilgiye, analize, geniş bir perspektife dayanan güçlü özgüveni Marx'ın mütevazi olmasını sağlıyordu. Proudhon yeterince bilimsel dayanağa yaslanmaksızın kum üzerine inşa ettiği görüşlerini kibirle savunarak meydan okuyordu. O, çağdaş toplumun tüm sorunlarını gizlemeye çalışan burjuva ekonomistlerinden ve burjuvaziyi adaletsizlikle, eşitsizlikle suçlayan sosyalistlerden daha yüksekte bir yerde olduğunu sanıyordu. Diyalektik yönteme kusursuz olarak hakim olan Karl, biliyordu ki her kötülükte belirli ölçüde bir iyilik ve her iyilikte de bir kötülük vardı. Tarihin her sayfasında fazla zorlanmadan olumlu ve olumsuz yönler buluyordu. Burjuvazinin ortaya çıkışını ve giderek güçlenme sürecini özenle izliyordu. Bu süreçte aynı zamanda hem zenginlik hem de sefalet ortaya çıkmıştı. Buna bağlı olarak burjuva toplumunun bağrından yeni sınıf, proletarya doğdu ve ardından hemen bu iki sınıf arasındaki kaçınılmaz çatışma gelişmeye başladı. Bu dönemde ekonomistler burjuvazinin, komünistlerin ve sosyalistlerin, proletaryanın teorisyenleri rolünü oynuyordu. Ama tarihin ilerleyişi doğrultusunda diye cevap verdi Marx Proudhon'a. Ve bununla birlikte proletaryanın mücadelesi daha net bir şekilde belirlenirken, ekonomistlerin bilimsel gerçeği kendi kafalarında aramalarına gerek kalmıyor. Onlara sadece gözlerinin önünde olup bitenleri anlayıp, bunu bilinçli bir şekilde dile getirmek kalıyor. Onlar bilimi aradıkları ve sadece sistemler oluşturdukları sürece, mücadelenin sadece başlangıcında bulundukları sürece, eski toplumu bizzat yıkacak olan sefaletin devrimci, yıkıcı yönünü göremeden sefalette sadece sefaleti görüyorlar. Ama bu yön fark edilince tarihsel hareketten doğan ve işi tamamen bilerek onun içinde yer alan bilim doktrinci olmaktan çıkıp devrimci olur. Marx yemek ve uyumak için çok az zaman ayırarak büyük bir yoğunlaşmayla felsefenin sefaletini bir solukta yazdı. Tüm bu süre zarfında başka hiçbir şeyi düşünemiyordu ve daha önce bulamadığı bir formülü elde ettiğinde not etmek için geceleri sık sık uyanıyordu. Jenny buna yaratıcılık krizi derken haklıydı. Karl gerginlikten ve uzun süre havasız ortamda çalışmaktan sararmıştı. Ama yine de olağanüstü bir hızla yazıyor ve Engels'i hayretlere düşürüyordu. Yaptığı işe titiz bir dikkat gösteren Karl, yeni bir konuya derinlemesine eğilmeden önce hazırladıklarını tekrar tekrar temize çekerek bir kenara bırakıyordu. Karl'ın gösterdiği titizlik konusunda yüz çekmeceli bir masada yazdığı söylenen ortaçağ şairine benziyordu. Şair bir sone üzerinde yaptığı her değişiklikte onu bir sonraki çekmeceye aktarırmış ve sone ancak yüz çekmece dolaştıktan sonra şair onu bitmiş sayarmış. Bu dönemde Marx genellikle gece geç saatlere kadar çalışıyordu. Bir gece Brüksel çoktan uykuya dalmışken Marx hala yazı masasında oturuyordu. Valiliğin saati 3 kez vurdu. Jenny yatağından kalktı, parmaklarının ucuna basarak kocasının çalışma odasına girdi ve yanına oturdu. Lambanın ışığı, masaya eğilmiş olan Carl'ın yüzüne ve yorgun göz kapaklarına düşmüştü. Jenny, her birinin ilk ne zaman oluştuğunu hatırlamaya çalışarak Carl'ın alnındaki kırışıklıklara baktı. Günlük işler ve koşuşturmaca arasında Carl'la yeterince ilgilenemediğini düşündü. Carl kimi günler sabaha kadar çalışma masasının başından kalkmıyordu. Toprak rantını yeni bir bakış açısından tanımlayarak onun burjuva üretim tarzı koşullarına uyarlanmış feodal mülkiyet olduğunu ortaya koydu. Proudhon kendisine has ukalalıkla fabrikaların ortaçağ atölyelerindeki emekçilerin basit sözleşmeleriyle ortaya çıktığını iddia etmişti. Carl bunu çürüterek atölye ustasının değil tüccar fabrikatörün efendi olduğunu ispatladı. Carl Proudhon'un rekabetin insan karakterinden kaynaklandığını ve bundan dolayı kaçınılmaz olduğu görüşüyle alay etti ve 18. yüzyılda ortaya çıkan rekabetin değişen tarihsel koşullara bağlı olarak gelecek asırlarda yok olabileceğini söyledi. Proudhon'un inşa ettiği gösterişli bina, zavallı teorisi, Marx'ın fikirlerinin güçlü kasırgası karşısında tuz buz oldu. Carl kitabının sonunda baskılara karşı grev ve ortak mücadele birlikleriyle boy gösteren işçi protestosunun tarihsel önemini irdeledi. Proudhon gittikçe daha sık tekrarlanan ayaklanmaların gümbürtüsüne sağır kalarak grevlere ve işçi birliklerine ciddi bir önem vermiyordu. Marx, iş ve bir parça ekmek elde etmek isteyen emekçiler arasındaki rekabetin emekçileri sıklıkla böldüğünü kabul ediyor. Ancak emekçilerin daima ortak bir hedefi, ortalama yaşanabilir düzeyde bir ücret olacağını ispatlıyordu. Patronlara karşı koyma ihtiyacı, işçileri birlikler kurmaya itiyor. Bu birliklerse işçilerin gelecekteki mücadeleler için teorik ve pratik olarak eğitildikleri okul oluyordu. Bir zamanlar burjuvazi de feodallerin baskısına karşı birleşerek işe başlamıştı. Tiranları alaşağı edip iktidarı eline geçiren ve kendi yeni düzenini kuran sınıf böyle doğmuştu. Proletarya ve burjuvazi arasında büyüyen çatışmalar kaçınılmaz olarak devrime yol açmaktaydı. Ve bu tarihsel bir zorunluluktu. Her toplumsal hareket politik hareketi de içermekteydi. Çünkü her politik hareket aynı zamanda toplumsaldı. Ancak sınıfsız bir toplumda böyle bir şeye artık rastlanamazdı. Böylece Marx, Proudhon'un metafizik idealist yöntemini yıkıcı bir eleştiriye tabi tutarak yeni bilimsel proleter bakış açısını savundu ve geliştirdi. Yeni ekonomi politiğin temellerini ortaya koydu. Marx bu olağanüstü çalışmasını George Sand'in sözleriyle bitirdi. Ya savaş ya ölüm, ya kanlı kavga ya yok oluş. Sorunun amansız çözüm yolu işte bu. 6. Bölüm Olgunluk. Georg Herweg, ona hastalık derecesinde bağlı çenesi düşük karısıyla birlikte Marx'ı ziyaret etti. Kendisine acı veren, iradesini zayıflatan can sıkıntısı nöbetlerine sıkça tutulur. Böyle zamanlarda Karl'a özellikle ihtiyaç duyar, ondan manevi destek beklerdi. Herweg, vasat karısından bile uzun süre için ayrılamazdı. Çünkü karısında ruhunu sıkıntıya sokan düşünceler veya kemiren kaygılar yoktu. Georg kendisini bazen bir deha, bazen de yeteneksizin biri olarak görüyordu. Sık sık büyük fiziksel ve manevi güç isteyen planlar yaparak adeta kanatlanıyor, sonra da günlerce kendini yatağa mahkum ederek hasta olduğunu ve ölümü arzuladığını iddia ediyordu. Aptal değildi, çok okumuştu ve bilgiliydi. Marx'ın görüşlerini paylaşıyor ve kendisini komünist olarak görüyordu. Ama sık sık kararsızlık gösteriyor, bezginliğe düşüyordu. Marx ne kadar zor koşullar altında yaşarsa yaşasın, hasta olduğu dönemlerde bile manevi gücünü ve büyük azmini asla yitirmiyordu. Zayıf karakterli Herweg, tutunup ayağa kalkabilmek için daima manevi bakımdan güçlü insanlar arıyordu. sağlam bir gövdesi olmayan sarmaşığa benziyordu. Marx'ın fikirdaşlarına karşı cömertliğinin sınırı yoktu. Beyninin ve belleğinin mücevherlerini onlara avuç avuç dağıtıyordu. Heine, Herwig, Freiligrat, Wirth ve Marx'ın cömertliğine muhatap olan daha birçoklarının iç zenginlikleri artıyor, düşünce ufukları genişliyordu. Daha uzağa görmeye, daha derin hissetmeye, daha çok şey bilmeye başlıyorlardı. Karl'ın ruhundaki büyük güç bundan ibaretti. Karl Marx, alçak fesatlığın, kendini beğenmişliğin, kindar cimriliğin ne olduğunu asla bilmiyordu. Herwig, Brüksel'e karamsar ve bezgin bir halde geldi. Karl hemen fark etti bu durumu. "Bunalım mı?" diye sordu arkadaşına. Onu uyandırmak istercesine omuzundan sarsarak. "Yine hüzünlü sonelerini tekrarlıyorsun. Ölümü yüceltiyorum ben. Sanırım böyle yazmıştın, değil mi?" "Evet," diye cevap verdi Herwig ve Karl'ın şaka olsun diye başlattığı şiiri okumaya başladı. "Çocuğuz biz, kaderimiz hep aynı. Okyanustan her an acıyla kopan damlalarla birlikte bizi de sonunda ölüm ebediyete götürür." "Sen yaşamı seviyorsun ve ölümden korkuyorsun," diye araya girdi Marx ama o okumaya devam etti. "Yoksa sizin için acı mı bu kader? Eğer olmasaydı bu insan kaderi, herkes kendisi onu isterdi." "Sevgili dostum, sen şiiri çoğunlukla bir silah gibi kullanmayı başarmışsındır. Ama bu hüngürtüyü ve ölümü yüceltmeyi bir kaçış olarak nitelendirebiliriz." Herwig, hayal kırıklığına uğramış bir halde Marx'ı dinliyor, başını sallıyordu. "Ben sallanan bir tek taht bile görmüyorum," dedi umursamaz bir tavırla. "Kulağını yere daya Georg. Tahtlar kendiliğinden yıkılmaz. Altlarındaki toprak kaydığında devrilir." Kahvaltı sırasında Emma oradakilere Georg'un iştahının olmadığını, uykusuzluk çektiğini, Prenses Dagol'den soğuduğunu ve sadık bir koca haline geldiğini anlattıktan sonra yorulmak bilmeyen bir arı temposuyla topladığı Paris haberlerini sıralamaya koyuldu. "Zavallı Heine iskelete dönmüş. Düşünebiliyor musunuz? Tıraş olması bile yasaklandı. Şimdi beyaz bir sakalı var. Doktorlar durumunun ölümcül olduğunu ama daha birkaç yıl yaşayacağını söylüyorlar. Onu görmeye gittiğimizde gözyaşlarımı zor tuttum. Öylesine dokunaklı bir hüznü var ve öyle sessizleşmiş ki. Ama hala şaka yapabiliyor ve metin olmayı başarıyor. Gittiğimizde George Sand de oradaydı. Düşünebiliyor musunuz? Daha da şişmanlamış ve esmerleşmiş. Hiç şüphesiz Heine'nin saygı duyduğu az sayıdaki kadından biri. Bu yüzden özellikle düşünüyorum ki Paris'te bir sürü dedikodu çıkmış olmasına rağmen aralarında asla duygusal bir ilişki olmadı. Ah, Frédéric Chopin'e nasıl da acıyorum. Sanırım George Sand artık onu terk etmiş. Bu müzisyen fazla yaşayamaz. Bu kadında ne buluyor anlayamıyorum. Dahi kadınlar daima kötü huylu olurlar ve kötü çocukları olur. Ama George Sand'in oğlu Morris, mütevazi, zeki ve iyi okuyor," diye savundu Jenny. "Buna karşılık kızı Solange ise güzel bir yılancık. Chopin'i yazardan o ayırdı." "Bernays'i görüyor musun?" diye sordu Karl Herwege. Emma'nın boş lakırdılarına sinir oluyordu. "Tabii ki. Daha çok Sarsel'de kalıyor. Paris yakınlarındaki bu küçük kasabacık yılın 9 ayı korkunç bir çamur içinde. Geriye kalan 3 ay boyunca ise öyle tozlu ki benim Georg'um anjin olacak diye korkuyorum," diye gevezelik etmeye başladı yine Bayan Herwig, kocasına cevap verme fırsatı bırakmadan.